Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم كَمِلْ حَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla incire ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye güvenli şehre doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Benim kan, zahmet, gözyaşı ve terden başka sunabileceğim bir şeyim yok. Önümüzde aylarca sürecek mücadeleler ve uzun acılar var. Soruyorsunuz, politikamız nedir? Diyorum ki, savaş. Deniz, kara ve havadan tüm gücümüzle savaş. Soruyorsunuz, amacımız nedir? Tek kelimeyle cevap verebilirim. Zafer. Her ne pahasına olursa olsun, zafer. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi Podcast'in bir başka bölümünde İran'dan hepinize sıcak selamlarımızı iletiyorum. Bu bölüm halkın, kıtlığın, hükümetin ve mücadelenin tarihi ve anılarıdır. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ailesinden kimse onun gelecekte büyük bir adam olacağını düşünmüyordu. Hatta bir gün öğretmeni annesine bir mektup yazarak onun yeteneksizliğinden, unutkanlığından, dikkatsizliğinden ve vakit tanımamazlığından şikayet etti. Churchill 8 yaşında okula başladı. Ancak hiçbir zaman iyi bir eğitim hayatı olmadı ve kendisine iyi bir akademik gelecek öngörülmedi. Çok sayıda fiziksel zayıflığı onu her zaman başkalarının zorbalığı için bir hedef haline getiriyordu. Bu sorunlar güçlü ve zengin bir ailesi olmasına rağmen onu Oxford ve Cambridge yerine Kraliyet Askeri Koleji'ne götürdü. Askeri okula girmek için bile 3 kez sınava girmek zorunda kaldı. Her zaman depresyondan mustarıptı ve kendisi depresyonunun farklı dönemlerini kara köpek olarak adlandırmıştı. Churchill 1990'larda, yani yaklaşık 30 yaşındayken bir gazetenin savaş muhabiriydi. O yıl savaş haberlerini yapmak için Güney Afrika'ya gönderildi. Ancak Afrika'ya varır varmaz herhangi bir şey yapmadan önce esir alındı. Bir süre sonra hapsedildiği kamptan kaçmayı başardı ve bu kaçış İngiltere'ye döndükten sonra onu bir kahraman yaptı ve bu da siyasi faaliyetlerinin temelini oluşturdu. Siyasi hayatı birçok iniş çıkışlarla doluydu. Bir gün muhafazakardı, ertesi gün muhalefet partisiyle oturuyordu. Hatta bir keresinde İngiliz donanmasının komutanı oldu, ancak savaşta yenildi ve istifa etti. Hayatındaki en önemli olay tam da İkinci Dünya Savaşı'nın başında İngiltere Başbakanı olması ve İngiltere yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken savaştan ve zaferden bahsetmesiydi. Soruyorsunuz politikamız nedir? Diyorum ki savaş, deniz, hava ve karadan Allah'ın bize verebileceği tüm güçle ve tüm varlığımızla savaş. Soruyorsunuz amacımız nedir? Tek bir kelimeyle cevap verebilirim. Zafer. Her ne pahasına olursa olsun zafer. Çünkü zafer olmadan hayatta kalamayız. Peki bu zaferin bedeli neydi? İkinci Dünya Savaşı'nda dünya nüfusunun yaklaşık %3'ü hayatını kaybetti. Açıklanan istatistiklere göre bu ölümlerin 55 milyonu sivildi ve 28 milyon masum insan sadece kıtlık ve gıda yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak birçok istatistikte hiç açıklanmadı. Çünkü onları kaydedecek bir yer yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İran Şahı Rıza Şah Pehlevi, tıpkı Birinci Dünya Savaşı'ndaki Ahmet Şah Kaçar gibi tarafsızlığını ilan etti. Ancak Rıza Şah da Kaçar Şahı gibi İran'ın tarafsızlığını savunacak güce sahip değildi. Yine de İran tarafsız olmasına rağmen Rusya ve İngiltere tarafından işgal edildi. Ruslar tekrar İran'ın kuzeyine girdi ve İngilizler İran'ın batısında petrol kuyularının yanına yerleştiler. İran petrolünü kendilerinin sanıyorlardı ve bu büyük serveti kaybetmeye hiç niyetleri yoktu. Hatta satışından dolayı İran'a para ödemiyorlardı. Kendine ait hiçbir gücü olmayan İran Şahı sonunda tarafsızlığı bırakıp Sovyetler Birliği ve İngiltere ile müzakere etmek zorunda kaldı. 1942 yılında İran, Sovyetler Birliği ve İngiltere'nin savaş boyunca İran yollarının ve demir yollarının güvenliğini sağlaması ve savaş bittikten sonra İran topraklarını terk etmesi şartıyla Almanya'ya savaş ilan etmeyi kabul etti. Bu anlaşmada Sovyetler Birliği ve İngiltere, İran'da kıtlık olması durumunda bu krizi çözmeye yardımcı olmayı taahhüt ettiler. Bu şart, İranlıların Birinci Dünya Savaşı'ndan kötü bir hatırası olduğu için kondu. 1917'de Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna yaklaşılırken, 2 yıl içinde İran halkının %40'ı açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklardan öldü. O yıl İranlılar tarafsızlıklarını ilan etmelerine rağmen içinde hiçbir rolleri olmayan bir savaş için ağır kayıplar verdiler. İngilizler aşırı alım yaparak ve gıda depolayarak halkın ihtiyaç duyduğu malların kıtlaşmasına neden oldu. Pazarda kalan gıdalar da çok pahalıydı ve insanların onları satın alma gücü yoktu. Kaçar Şahı da halkını düşünmek yerine kendi çıkarını düşünüyordu ve depoları buğday ve pirinçle dolu olmasına rağmen onları aç insanlara daha ucuza vermeye istekli değildi. Yabancıların zulmü ve acımasızlığı ile Kaçar hükümetinin ve bazı büyük tüccarların bencilliği ve düşüncesizliği bir araya gelmesi yaklaşık 3 milyon insanın açlıktan ölmesine sebep oldu. 1942'de İran, Sovyetler Birliği ve İngiltere ile anlaşma imzaladığında resmen müttefikler cephesinin bir üyesi oldu. Rusya, İngiltere ve Amerika'dan birçok asker İran'a gelmişti. Tüm bu askerlerin yiyeceğe ihtiyacı vardı ve Rusya ve İngiltere bu ihtiyacı İran pazarından karşılıyordu. Yine Olanlar Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi oldu. İngiltere askerleri aç kalmasın diye büyük miktarda gıda satın alıp depoladı. Büyük İranlı tüccarlar İngiltere ile ticaretten daha fazla kar elde ettiklerini görünce ellerindeki her şeyi İngiltere'ye sattılar ve artık halka İngiltere'nin satın aldığından daha düşük bir fiyata gıda satmaya istekli değillerdi. Gıda arzı azaldı ve pazarda kalanların fiyatı inanılmaz bir şekilde arttı. Tam da bu koşullarda davetsiz misafirler de İran'a geldi. Polonyalı Yahudiler. Almanlar Polonya'ya saldırdığında Yahudiler kendilerini güvensiz hissettiler ve Sovyetler Birliği'ne doğru hareket ettiler. Ancak Stalin onları zorunlu çalışma kamplarına götürdü. Bu mülteciler Stalin'den kurtulduktan bir süre sonra İran'a geldiler. İran halkı birçok sorunu olmasına rağmen onları karşıladı. Bu mültecilerin çoğu İran'da kaldı, aile kurdu ve hala İran'da yaşıyorlar. İkinci Dünya Savaşı boyunca Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Sovyetler Birliği'ne 17,5 milyon ton askeri teçhizat gönderdi ve bu teçhizatın yaklaşık yarısı yani 8 milyon tonu İran yolları ve demir yolları üzerinden hedefe ulaştı. Bu nakliyeler her şeyi yıpratmıştı. Yolları, rayları ve lokomotifleri. Böyle bir durumda İngilizler birçok çiftçiyi işe aldı ve onları yol işçisi olarak kullandı. Bu da İran'da tarım ürünleri üretiminin %75 oranında azalmasına ve gıda krizinin şiddetlenmesine neden oldu. Eşi görülmemiş bir enflasyon tüm İran'ı sardı ve Tahran'da gıda fiyatları %500'den fazla arttı. Tüm bu faktörler bir araya gelerek tarafsız İran halkının yeniden kıtlık, açlık ve ölümle karşı karşıya kalmasına neden oldu. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Allahyar Salih, Amerikalı yetkililere bir mektup yazarak İran'da kıtlık olasılığı konusunda uyarıda bulundu. Amerikalı ve İngiliz yetkililer gelecekte İran'da kıtlık olabileceğini kabul ettiler ancak herhangi bir sorumluluk kabul etmediler. Kıtlık olsa bile bunun kendileriyle ilgisi olmadığını söylediler. Kıtlığın sorumluluğunu stokçuluk yapan tüccarlara yüklediler. Ancak o günlerin görgü tanıkları farklı bir görüşe sahipler. İngilizlerin önce gerçek ihtiyaçlarından daha fazla yiyecek satın alıp depoladıklarını, kısa bir süre sonra depolanan ve bozulmakta olan yiyecekleri halka daha ucuza satmak yerine hepsini yaktıklarını söylüyorlar. Ülkenin ulaşım ağını ele geçirdiler ve sadece kendi amaçları için kullandılar. Gıda dağıtımı onların amaç ve öncelikleri arasında değildi. Stalin de tarım ürünleri kıtlığına rağmen İran'ın kuzeyinde Azerbaycan'ın tüm gıda kaynaklarına el koydu ve Kızıl Ordu'ya verdi. 1942'nin sonlarında kıtlık tüm İran topraklarını sarmıştı. İngiliz kontrolündeki bölgeler çok daha kötü durumdaydı. Kıtlık devam ettiğinde yetersiz beslenme, depresyon ve hastalık da halkı etkisi altına aldı. Sovyet kontrolündeki bölgelerdeki durum biraz daha iyiydi. Ancak Pehlevi hükümetinin kontrolündeki orta kısım ve İngiliz kontrolündeki batı kısım hala kötü durumdaydı. Ancak İngilizler hala yağ kıtlığının olmadığını ya da olmuşsa sorumlusunun kendileri olmadığını söylüyorlardı. Tüm sözlerini ve vaatlerini çiğneyebilmek için suçu başkalarına atıyorlardı. Churchill'in ünlü bir sözü vardır. Birkaç kişiye güvenilmemeli. Biri her zaman suçu başkasına atan, diğeri de sözlerini tutmayan ve vaatlerine bağlı kalmayanlardır. ...1939-1945 yılları arasında kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın ateşinde yanan sadece İran değildi. Mazlum Hindistan halkı da aynı felaketi yaşıyordu. Yıllardır İngiliz sömürgesi altında yaşıyorlardı. Yaşam değil, sadece hayatta kalıyorlardı. Hindistan halkı bağımsızlıklarını kazanma umuduyla İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusu için savaştı. Sadece 87 bin Hintli genç bu savaşta hayatını kaybetti. Ancak Hindistan'ın hikayesi bu kadarla da sınırlı değildi. Büyük Hindistan'ın Bengal bölgesi olan bugünkü Bangladeş olarak bildiğimiz yerde başka olaylar yaşanıyordu. Büyük Hindistan'ın Bengal bölgesi bugün Myanmar olarak bilinen Burma adlı bir bölgeye komşuydu. Tüm bu bölgeler İngiliz sömürgesiydi. Ancak 1942'de İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonlar Burma'yı işgal etti. İngilizler bu saldırıya karşı koymak için bölgeye çok sayıda güç ve asker sevk etti. Tüm bu güçlerin yiyeceğe ihtiyacı vardı ve İngiltere ordusunun ihtiyaç duyduğu tüm yiyecekleri Bengal bölgesine dahil olmak üzere yerel kaynaklardan satın alıp depoladı. Bu gıda alımının bir maliyeti vardı ve tabii ki savaşın başka birçok maliyeti de vardı. İngilizler en kolay yolu seçtiler: para basmak. İtibari para basmak hiçbir koşulda sorunları çözmek için iyi bir çözüm olamaz. Ancak İngilizler bölge halkı için bunun sonuçlarını önemsemiyorlardı. Sadece kendi savaşlarını yönetmek ve her ne pahasına olursa olsun zafer kazanmak istiyorlardı. Eşi görülmemiş bir enflasyon tüm Bengal bölgesini sardı ve yiyecekler kıtlaştı. Bengal'da hayat çok zorlaştı ama hikaye bununla da bitmedi. 16 Ekim 1942'de şiddetli bir fırtına tüm Bengal bölgesini kasıp kavurdu. Evler, bahçeler ve tarlalar sadece bir gün içinde yok oldu. Bu olayın bazı tanıkları anılarında bütün bölge bir insan yakma fırınına dönüştü diye yazmışlardır. O günden sonra Bengal bölgesi halkı için hayat eskisinden daha da zorlaştı. Artık yiyecek hiçbir şey bulunamıyordu. Zavallı insanların durumu her geçen gün kötüleşiyordu. Birçok çiftçi tarlalarını birkaç çuval pirinç karşılığında satıyordu. Toprağı olmayanlar eşyalarını satıyordu. Hatta birçoğu bir lokma ekmek bulup ölümden kurtulmak için çocuklarını sattı. Bazı zengin tüccarlar bu durumda servetlerini arttırmayı düşünüyorlardı. Zavallı insanlardan topraklarını çok düşük bir fiyata satın alıyor ve fakir ve aç insanlar onlardan yardım istediğinde aldırış etmiyorlardı. Bu durumlar büyük bir kalabalıkla küçük bir zengin grup arasında çatışmalara neden olmuştu. Aç insanlar büyük şehirlere doğru hareket ettiler. Ancak orada da durum daha iyi değildi. Bir lokma ekmek bulmak için sokağa çıkan birçok insan eve dönmeden sokakta açlıktan öldü. Hastalık da insanları etkisi altına aldı. Bir günde Kalkuta sokaklarında 3000'den fazla ceset toplandı. Bu durumda İngilizler kıtlığın yaşandığını kabul etmek istemediler. Hatta Churchill'in kıtlık yaşandıysa neden Gandhi hala ölmedi diye dediği biliniyor. Bengal halkı daha önce de kıtlık yaşamıştı. Ancak o yıllarda çevre bölgelerden bu bölgeye yiyecek geliyordu ve kıtlık ve açlık kontrol altına alınıyordu. Ancak 1942'de bu da olmadı çünkü İngilizler Burma'yı işgal eden Japon ordusuyla savaşmak için yanmış toprak politikasını uygulamışlardı. Tüm tarlaları, bahçeleri, tarım ürünlerini ve hatta yabani bitkileri yakmışlardı ve Bengal halkına yardım edecek hiçbir şey Burma'da kalmamıştı. Bu kıtlığın tanıklarından biri anılarında o zor günleri şöyle anlatıyor. Ailem ve ben günlerce aç kaldık. Kemiklerine yapışmış insanları görmek çok korkunçtu, çok korkunç. Birini gördüğümde ona bir insan mı yoksa bir hayalet mi baktığımı söyleyemiyordum. Çevredeki su kanallarına gidip üst üste yığılmış cesetleri, köpeklerin ve akbabaların onlara yediğini görüyordum. İngilizler bizi öldürmek için aç bırakıyordu. Churchill'in asla güvenilmemesi gereken o birkaç gruptan birinin de başkalarıyla empati kurmayan ve sempati duymayanlar olduğunu hatırladım. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İran'da yaklaşık 4 milyon, Bengal'da ise yaklaşık 3 milyon insan açlıktan hayatını kaybetti. Bu rakamlar hiçbir kurum ve kuruluşta kayıtlı değil. Ancak bu sayıların İkinci Dünya Savaşı'nın ölülerine eklenmesi gerektiği görülüyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşan taraflar arasında bir antlaşma yazıldı. Savaşın kaybedeni olarak Almanların kazanan taraflara büyük tazminatlar ödemesi gereken bir antlaşma. Birçok siyasi analist Versailles Antlaşması'ndaki tek taraflılığın ve Almanların kapsamlı aşağılanmasının Alman milliyetçilerinin öfkesini arttırdığına, Hitler'in faşist rejiminin oluştuğuna ve İkinci Dünya Savaşı'nın çirkin yüzünü dünya halklarına gösterdiğine inanıyor. Şimdi Yıllardır İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği söyleniyor. Ancak bence bu savaş o zamandan beri devam ediyor. Versay Antlaşması'nın Birinci Dünya Savaşı'nı tüm savaşları bitiren bir savaşa dönüştüremediği gibi, İkinci Dünya Savaşı da henüz bitmedi. Bu savaşın görünürdeki sonunda İngiltere, İslam topraklarının bir kısmını işgal etti ve tüm antlaşmalara ve uluslararası yasalara aykırı olarak bir grup aşırılıkçı Yahudinin, yani Siyonistlerin eline verdi. Evet, Filistin'den bahsediyorum. Filistin bir halkı bile olmadığı söylenen o mazlum topraklardır. İngilizlerin her şeyi inkar etme alışkanlığı vardır. İran ve Bengal'da kıtlığın varlığını inkar ediyorlardı, ancak Filistin'de halkının varlığını bile inkar ediyorlar. Her zaman yalan söyleyenler için şu bir ilkedir: yalan söylemek istediğinizde yalanınızın kimsenin inkar edemeyeceği kadar büyük olmasına dikkat edin. Yalan ne kadar büyük olursa o kadar inandırıcı olur. Churchill'in büyüdüğü kültürde hiçbir politikacı dürüst değildir. Anılarında şöyle yazmıştır: bir gün bir mezarlıktan geçiyordum. Bir mezar taşında politikacı ve dürüst bir adamın mezarı yazdığını gördüm. İlk defa bir mezara iki kişinin gömüldüğünü görüyordum. Bence Churchill her zaman yalan söyleyenlere asla güvenilmemesi gerektiğini söylemeyi unutmuştu. Şimdiye kadar Gazze Savaşı'nda yaklaşık 50 bin masum insan öldürüldü. 2 milyondan fazla kadın, çocuk, yaşlı ve genç tam bir kuşatma altında ve temel yaşam ihtiyaçlarından mahrum. Kıtlık ve açlık yüzlerce çocuğun canını aldı. Siyonistler kasıtlı olarak sağlık merkezlerini, okulları, gazetecilerin ikamet yerlerini ve hatta mülteci çadırlarını bombaladı. Hatta hayvanları bile hedef aldı. Siyonistler, Filistin halkının, yani en başından beri var olmayanların açlıktan ölmesi için her türlü gıda, ilaç ve insani yardımın girişini engelliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın rakamları hala artıyor. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı podcastimizin bu bölümünde İkinci Dünya Savaşı'nın cinayetleri, ödenen ağır bedelleri ve bu cinayetlerin başka bir şekilde hala devam ettiğini ele aldık. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehr-i Ramazan el-lezî unzile fîhil-Kur'an.
Allah'ın ayı Ramazan. Ramazan Kerim Kerim Ramazan Rahim Rahim شهر العباد شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın ayı Ramazan adlı programımızın 27. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Müslüman ve mümin insan Yüce Allah huzurunda huşu içinde olur. Din kardeşlerine karşı sevecen ve merhametlidir. Fakat müstekbirlere ve zalimlere karşı da dağ gibi dimdiktir. Bunlar İslam ümmetinin gelişme sürecinin merhaleleridir. Şöyle ki filizlenir, büyür, gelişir ve sağlamlaşır. Bu gelişme o kadar önemlidir ki hatta bunun zeminini hazırlayanlar bile hayretini gizleyemez. Bu yüzden müstekbir düşman İslam eteğinde yetişen ve gelişen Müslüman bir insanla karşılaştığında öfkeden kudurur.
Mübarek Ramazan ayının 27. gününde sizlerle Allah Teala'ya tevekkül etmek gibi güzel bir deneyimden söz etmek istiyoruz. Bir dost şöyle anlatıyordu. Ne zaman dünyanın zorlukları ve sıkıntıları başıma gelecek olursa Zümer suresinin 36. ayetinin şu bölümünü tilavet ediyorum. Acaba Allah kuruna yetmez mi? Bu ayetin tilaveti içimde çok özel bir huzur duygusu yaratıyor ve ben de bu güzel cümlenin ardından tüm işlerimi Allah Teala'ya bırakıyor, ancak ondan yardım talep ediyorum.
Tevekkülün tanımında tevekkül başkasına güvenmek ve onu kendine vekil yapmak diyorlar. İnsan zorluklarla karşılaştığında ve tek başına bir sorunu çözemeyeceğini hissettiğinde güçlü birini kendisi için vekil olarak seçer. Şimdi her ne kadar bu vekilin ilmi ve gücü, sadakat ve emanettarlığı fazla olursa vekaletinin değeri bir o kadar fazla olur ve mevzu bahis sorunu çözme ihtimali de bir o kadar artar. Eğer insan Allahu Teala'yı işlerinde vekil olarak seçerse her şeyden önce onun yardımı ona yeteceğine inanması gerekir. Zira eğer Allahu Teala irade buyurur ve kuluna bir hayır yetiştirmek isterse hiçbir şey buna mani olamaz ve eğer bir kulunun üzerinden bir şerri bertaraf etmek isterse hiçbir güç yüce Allah'ı engelleyemez.
İnsanoğlu Allah Teala'ya güvenmek ve ona dayanmakla aslında kendi varlığını sonsuz bir güçle birleştirmiş olur. Sonuçta çok has bir güce kavuşur. Yüce Allah'a tevekkül etmek kesinlikle hedefe ulaşmak için maddi arayış gereçlerden yararlanmamak anlamına gelmez. Allah'a tevekkül etmek, insanın sadece Yüce Allah'a yalvarmak ve yaşamının tüm işlerini Allah'a havale etmek değildir. Allah-u Teala'ya tevekkül eden insan, hedefine ulaşmak için maddi arayış gereçlerden yararlanmanın yanında bir de Yüce Allah'ın onun idrak edemediği herhangi bir yoldan ona yardımcı olabileceğine inanır. İnsan Allah'a tevekkül ettiğinde zorluklara ve sıkıntılara karşı zafiyet hissetmez. Zira böyle bir insan ruhen ümit var ve müsbet düşünen bir insandır. Dolayısıyla Allah'a tevekkül etmek insanı ileriye götüren bir harekettir. Bazı uzmanlar Allah-u Teala'ya tevekkül eden insanların ruh halini bebekle anası arasındaki ilişkiye benzer. Bebek anasından başka hiç kimseyi tanımaz ve ondan başka hiç kimseye güvenmez. Nitekim bir çocuk ne zaman bir sorunla karşı karşıya gelirse aklına gelen ilk seçenek annesidir. Yüce Allah'a tevekkül etmenin en büyük derecesi ise insan bir tek Allah'ı tüm işleri yoluna koyan güç olarak benimsememesidir.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak verelim. Bugün sizler için Fetih Suresi'nin 29. ayetini seçtik. Ayette şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammedur Resulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir.
Bu ayet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Yüce Allah'ın peygamberi ve elçisi olduğunu ve onu izleyenlerin ve müminleri çetin olmakta merhametli olmayı bir araya getiren insanlar olduğunu beyan ediyor. Müminler kafirlere karşı çetin ve kendi aralarında merhametli ve mihribandırlar. Müminler sürekli namaz kılarlar. Öyle ki onları sürekli rükû ve secdede görürsünüz. Ve yaşamları boyunca sürekli ilahi rızayı ve ilahi sevapları kazanmakla uğraştıklarına şahit olursunuz. Müminler secdesi de onun huşu işaretidir ve yüzlerinde Allah Teala'ya huşu işareti olan bir iz bırakmıştır ve kim onlarla karşılaşırsa bu işaretten tanır.
Bu ayette dikkat çeken nokta müminleri bereketi artan ve ürünü artmakla beraber güçlenen ekine benzetmesidir. Öyle ki ekicilerin bu denli gelişmek ve büyümekten hayrete düşerken kafirlerin öfkesine sebebiyet verir. Ayetin devamında Yüce Allah iman ve salih ameli olan kullarına büyük mükafat vaat ediyor ve mağfiret ve mükafat ancak imanlarını salih amellerle güçlendiren mümin kullarına özel olduğunu buyuruyor. Yani iman eden ancak salih amelleri olmayan müminler ilahi mağfiret ve mükafattan müstesnadır.
Müslüman ve mümin insan Yüce Allah huzurunda huşu içinde olur. Din kardeşlerine karşı mihriban ve rahimdir. Fakat müstekbirlere ve zalimlere karşı dağ gibi dimdik durur. Bunlar İslam ümmetinin gelişme sürecinin merhaleleridir. Şöyle ki filizlenir, büyür, gelişir ve sağlamlaşır. Bu gelişme o kadar önemli ki hatta bunun zeminini hazırlayanlar bile hayretini gizleyemezler. Bu yüzden müstekbir düşman İslam eteğinde yetişen ve gelişen Müslüman bir insanla karşılaştığında öfkeden kudurur ve rahatsız olur. Yüce Allah'ın büyük mükafat vaatleri ise hem dünya ve hem ahiret için geçerli. Mümin insan dünyada izzetli ve onurlu yaşar ve ilahi nimetlerde ve güzelliklerden yararlanır ve ahirette de ilahi cennet ve rıdvana yerleşir.
Değerli dinleyiciler, şimdi sohbetimizin 3. ve son bölümünde yine İslam'ı mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak verelim.
Mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. Ramazan ayı sona erince hepimiz eski beslenme düzenimize geri dönüyor ve yemek öğünleri de sahur ve iftardan eskisi gibi kahvaltı, öğle ve akşam yemeğine dönüşüyor. Ramazan ayından sonra beslenmemizin hacmi aniden arttığından kilo almaya ve fazla yağ biriktirmeye dikkat etmemiz gerekir. Bu bağlamda beslenmemizde dikkat etmemiz gereken bazı ince noktalar söz konusu. Obezite vücudumuzda haddinden fazla enerjiyi yağ şeklinde biriktirmemizdir. Bu sorun aldığımız enerjiyle tükettiğimiz enerji arasında denge kuramamaktan kaynaklanır.
Obezite, yüksek tansiyon, kanda yağ ve şeker oranının yükselmesi, diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve bazı kanser çeşitlerine zemin oluşturan bir hastalıktır. Ramazan ayından sonra fazla kilo almayı önlemek için bu mübarek günlerde bazı noktalara uymakta fayda vardır. Belki tuhaf gelebilir ama eğer Ramazan ayının son haftasında fazla yemek yer ve daha fazla besin maddeleri tüketirseniz iştahınız yeniden açılır ve bu da her öğünden daha fazla yemek yemenize sebebiyet verir. O zaman en iyisi Ramazan ayının son haftasında da ay boyunca izlenen beslenme sistemini sürdürmektir.
Öte yandan mübarek Ramazan ayı boyunca hepimiz mümkün mertebe sağlıklı besin maddeleri tükettiğiniz ve mideniz ise takviye edici besin maddelerine alıştı. Bu yüzden Ramazan ayı sona erdikten sonra 1-2 hafta daha aynı düzene korumaya çalışın. Ancak bazı insanlar bu ay sona erince hemen sokaklarda satılan fast foodlara yönelir ve bu yemeklerin aşırı yağlı olması yüzünden kilo almaları kaçınılmaz olur. Ramazan ayının ikinci yarısında orucunuzu iftar sırasında büyük bir ziyafette açmamaya özen gösterin.
Oxford Üniversitesi uzmanlarından Rezin Mahrum şöyle diyor: İftar sırasında ağır ve bol yemekle orucumuzu açmak çok zararlıdır. Ramazan ayında oruç tutarken bu amelimizi belli bir düzene sokun ve bu fırsatı aynı zamanda kilonuzu dengeli hale getirme yönünde değerlendirin. Ramazan ayının esas mesajı kendinizi kontrol etmek, nefsinizi tevsif etmektir. Bu özelliği gün sonunda ve iftar vaktinde kaybetmemek gerekir.
Ramazan ayından hemen sonra aşırı beslenmek, asit urik ve kolesterol oranını artırdığı gibi sindirim sistemimizi de bozabilir. Bu yüzden Ramazan ayında beslenme alışkanlığımızı bu aydan sonra en az bir hafta daha sürdürmeliyiz. Örneğin Ramazan ayından sonra öğle yemeğinde hafif ve az yağlı besin maddeleri olan pirinç ve balık ve haşlanmış sebzeler tüketilmeli ve sindirim sistemimizi yeni şartlara alıştırmalıyız.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan isimli programımızın 27. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Bugün su sebebiyle yaşanan savaş konusunu ele alacağız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Savaş yaşamın temelini ve esasını hedef alarak felçe uğratan ve yok eden olaydır. Dünya şimdiye kadar sıcak savaş, soğuk savaş, yumuşak savaş, afyon savaşı, gizli savaş ve benzeri birçok savaş türüne şahit olmuştur. Bu savaşların her biri insanlığa telafisi zor hasarlar vermiştir. Eğer çatışmaların yaşanma potansiyeline ve sebebine dikkat edersek, bu savaşların doğal ve ham kaynaklara sulta kurmak için yapıldığı anlaşılır. Böylece uzun vadede daha fazla üretim ve tüketimi olan ülkede petrol, altın ve doğal kaynaklar daha hızlı tükenir ve böylece aynı kaynakları tekrar kazanmak için başka ülkelere saldırılar da başlar. Günümüz şartlarında savaşa sebep olan nedenlere bir yenisi daha eklenmiştir ki ona su savaşı deniliyor. Bu savaşın belirtileri dünyanın bazı bölgelerinde göze çarpıyor. Bundan 10 yıl önce uzmanlar dünyanın su krizi dönemine girdiğine dair tehlike çanlarını çalmaya başlayarak 2015 yılına kadar 10 milyonlarca insanın su kriziyle karşı karşıya kalacağını, dünya halkının 3'te 2'sinin sağlıklı içme sudan mahrum kalacağı uyarısında bulundular.
Yapılan uyarılar her geçen gün artan su krizinin gıda maddeleri ve enerji eksikliğini beraberinde getirebileceği yönündedir. Bu yüzden su savaşı uzak bir gelecek için hayali ve bilim kurgu bir senaryo değildir. Bu çok ciddi bir konu olarak halihazırda su krizine doğru ilerleyen bazı ülkelerde yaşandığını ve çeşitli ihtilafların baş gösterdiğini gözler önüne seriyor. Nitekim son yıllarda Mısır ve Etiyopya arasında askeri savaşın eşiğine kadar ilerleyen gerginlikler yaşandı. Amerika basınından The Christian Science Monitor bir süre önce su savaşı ile ilgili dikkat çeken bir makaleyi yayımladı ve uzmanlardan naklen dünyada nüfus artışı ve kullanılacak sağlıklı suda arzın azalması nedeniyle dünyada gelecek 10 yıllarda su talebinin önemli oranda artacağını duyurdu. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün değerlendirmesine göre çeşitli siyasi ve sosyal durumlar ile farklı iklim modelleri uyarınca 2020, 2030 ve 2040 yıllarına kadar 167 ülkede su gerginliklerinin yaşanma ihtimali değerlendirildi. Sonuç itibariyle 2040 yılına kadar 33 ülke en yüksek su gerginliğiyle karşı karşıya bulunuyorlar. Aynı araştırma sonuçlarına göre en yüksek su krizi düzeyi ülkelerden 14'ü Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesinde bulunuyor.
Araştırmacılara göre Batı Asya minimum suya sahip bölgedir, zira yeraltı sularını yoğun şekilde kullanmış deniz suyunu arıtmaktadır ve gelecekte su konusunda büyük sorunlar ve sıkıntılar yaşayacağı tahmin ediliyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre önümüzdeki su krizi ve çatışmalar nedeniyle söz konusu ülkelerin tarım sektörü, ekonomi ve toplumları halihazırda yaşanan sorunlardan daha fazlasıyla karşı karşıya kalacaktır. Dünya Kaynakları Enstitüsü araştırmacıları şöyle yazdılar. Dünya çapında su talebi gelecek birkaç on yılda muhtemelen nüfus ve talebin artmasıyla yükselişe geçecektir. Ve bu konu köy bölge sakinlerinin daha fazlasını da kentlere kaydıracaktır. Bu olay toplumun orta kesimlerini gıda ve elektriğe ulaşmada daha çok baskı altına alacaktır. Araştırmacılara göre çeşitli ülkelerde kuraklık veya sulaklık olayına sebep olacak iklim değişikliğinin tüm etkileri hala tamamen kesinleşmemiştir. Fakat mevcut kanıtlara göre Avrupa'nın bir bölümü en kötü kuraklıkla yüzleşecektir. Ayrıca Çin, Hindistan ve Amerika'nın bazı bölgeleri, özellikle bu ülkenin güneybatısı 2020 yılına kadar su ile ilgili gerginliklerle karşı karşıya gelecektir.
Tahran Radyosu.
Dünya Kaynakları Enstitüsü raporuna göre Şili, Namibya ve Botswana gibi bazı ülkeler şimdiden kuraklık nedeniyle yoğun gerginlikler yaşıyorlar. Raporda göze çarpan ilginç konu ise Suriye iç savaşı ve IŞİD'in tutumuna değinmesidir. Uzmanlara göre 2011 yılında Suriye iç savaşının başlıca sebebi su krizi, kuraklık ve su eksikliğiydi. Bu konular ülkedeki huzursuzlukları tetikledi ve ülkeyi iç savaşa sürükledi. Su konusundaki münakaşa genelde küçük boyutlarda ve yerel seviyede başlar. Fakat bu hayat kaynağı gittikçe azalırken küçük sosyal itirazla başlayarak hızla yayılır. Örneğin tekfirci terörist IŞİD'in oluşmasına ve çok uluslu savaşa sebep olan isyan suya itirazdan başladı. Suriye'de gerginlik ve iç savaş birkaç gencin ülkenin güneyinde Dera kentinde sprey ile duvara valinin su paylaşım sistemini eleştiren sloganlar yazarken tutuklanmaları ile başladı. Onların tutuklanması ve gençlerin yanlış tutumları gençlerin ait oldukları kabilelerin sabrını taşırdı.
Amerika ve Siyonist rejimiyle tekfirci prenslerin desteğiyle oluşan IŞİD kendi stratejisinde her konudan ziyade su ve gelecekte su savaşının başlama ihtimali konusunda bilgi sahipti. Bu yüzden IŞİD'in ana üssü sayılan Rakka, Fırat Nehri sayesinde oluşan ve en büyük su rezervi olan Esed Gölü'ne 40 kilometre mesafedeydi. Rakka ekonomisi uzun zamandan beri gölün su rezervi sayesinde pamuk ekonomisine dayanırdı. Esed Gölü 1973 yılında inşa edilen Tabka Barajı sayesinde oluştu. Barajın gölü olan Esed Gölü Suriye'nin en büyük su hazinesidir. Göl sayesinde 2500 mil kare tarlanan sulama ihtiyacı karşılanıyor. Barajla birlikte yapılan hidroelektrik santrali ise 1977'de tamamlanmıştır. Bu şekilde Fırat'ın doğusuna uzanan El Cezire'deki en ücra köylere kadar elektrik ulaştırılmıştır. Tabka Barajı ayrıca Hama, Humus, Halep ve Şam gibi büyük kentlerde de elektrik veriyor. Buna ilaveten IŞİD, Musul'a Dicle Nehri üzerinde olan Irak'ın en büyük barajını kontrol etmek için yoğun bir savaşa girdi. IŞİD'liler ayrıca Fırat üzerinde biri Felluce ve diğeri de Hadise'de inşa edilen iki barajın daha kontrolünü ele geçirdiler. Yapılan bazı araştırmalar geçen 50 yılda çeşitli ülkeler arasında su krizi nedeniyle askeri çatışmaya sebep olan en az 37 gerginlik yaşanmıştır. Bunlardan 30'u aşkını ise Siyonist rejimin işgal ettiği topraklara komşu olan ülkelerle yaşanmıştır. Bu çatışmaların çoğu 1950 ve 60'lı yıllarda işgalci rejimiyle Ürdün ve Suriye arasında Yarmuk nehirleri suyu üzerinde yaşandı.
Son 50 yılda ortak su kaynakları üzerinde yaşanan olayların incelenmesi 1831 olayın su üzerinde yaşandığını, bunlardan 1228'inin ülkeler arasında işbirliği ve ortaklıklar, 507'sinin de gerilme odaklı olaylar üzerinde olduğunu gösteriyor. Suyu çatışmak için değil bir ortaklık aracı gören araştırmacılara rağmen dünya siyaseti insanları farklı görüşlere sahipler. Bu bağlamda Mısır 3. Cumhurbaşkanı Enver Sadat 1979 yılında Mısır'ı savaşa sokacak tek durumun su olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler 6. Genel Sekreteri ve Mısırlı politikacı Boutros Ghali de 1985 yılında uyarıda bulunarak Batı Asya'daki bir sonraki savaşın su üzerine olacağını belirtti. Diğer yandan Dünya Bankası Başkan Yardımcısı İsmail Seraceddin de 1995 yılında çağımızda birçok savaşın petrol üzerinde olduğunu, ilerideki savaşların ise su üzerinde olacağını söyledi. Birleşmiş Milletler 7. Genel Sekreteri Kofi Annan da 2001 yılında su kaynakları üzerindeki yoğun rekabetin gelecekte savaş ve çatışmalara sebep olacağını tahmin ederken hemen bir yıl sonra 2002 yılında görüşünü düzelterek suyun uluslararası işbirliklerinin onarılması ve iyileşmesi için etkili bir faktör olduğunu belirterek herkesi su kaynaklarının doğru yönetilmesi için işbirliğine çağırdı. Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon da 2009 yılında Darfur krizinin ekolojik kriz nedeniyle ve ilk etapta su kriziyle başlayarak kapsamlı hale geldiğini, uluslararası düzeyde yoğun çatışmalara sebep olduğunu söyledi. Irak eski Başbakanı Nuri Maliki de 2012 yılının başlarında su kaynaklarındaki eksikliğin bir an önce telafi edilmemesi halinde Arap ülkelerinin bu konuda savaşa girme ihtimalinden söz etti.
Bu yüzden su kaynakları milletler ve hükümetler arasında savaşın başlıca sebebi olarak algılanmasa da hükümetler arasındaki savaş ve ihtilafların sebeplerinden biri olabilir. Başka bir ifadeyle su konusunda savaşın yaşanmaması, ortak su kaynakları konusunda görüş çatışmalarının da olmaması anlamında değildir. Diğer yandan bu mesele çağımızda su savaşlarının kesinlikle yaşanacağı anlamında da değildir. Su kaynakları özellikle ortak su kaynakları ülkeler arasında ortak işbirliği veya çatışma nedeni olabilir. Fakat bu konu söz konusu kaynaklarının kullanılma biçimi ve yönetim yapısına bağlıdır.
Ülkeler arasında ortak su kaynaklarını ülkeler arasında kriz ve gerginlik konusuna dönüştüren ise ortak kullanım konusunda uygun yönetim yapısının olmaması ve kaynaklara sulta kurma eğilimidir. Bu yüzden su savaşları iki ihtimalin birleşmesi sonucudur. Yaşanması veya yaşanmaması ise ülkelerin su kaynaklarını ortak kullanma konusunda uygun bir yapının oluşmasındaki tutumuna bağlıdır.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allah-u Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi, kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak, onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa, artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle, eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı, artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak, ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil, rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur, hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek "Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür." buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan settarul uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Rus Müslüman Bayan Saadet Han şöyle diyor: "Tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelli ise insanın hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliler fıtratları harekete geçirebilmelidir."
İslam dininin hakikatini keşfetmek her yeni Müslümanın izlediği engebeli bir yoldur. Ancak pek az kişi Bayan Saadet Han gibi İslam'ı en iyi ve en mükemmel dünyevi ve uhrevi yaşam inancı olarak bulmak için maceracı bir süreç izlemiştir. Bayan Han, petrokimya branşında yüksek lisans düzeyinde eğitimini tamamladı. Fakat bazı baskıların yüzünden ebelik branşına yöneldi ve lisans düzeyinde eğitim aldı. Bayan Han ayrıca İslami ilimler üzerine geniş araştırma yaptı ve en son ilahiyat branşından mezun oldu.
Bayan Han eski Sovyetler Birliği'nde ilhadi inancı benimseme zorunluluğunu değerlendirerek o dönemde insanların din ve Allah boşluğundan acı çektiklerini belirtiyor. Bayan Han, eski Sovyetler Birliği'nde din karşıtı propagandalar hakkında şöyle diyor: "Devletler bize dinin afyon olduğunu ve hükümetlerin insanları zincirlemek için ürettikleri bir şey olduğunu ve bu yüzden özgür olabilmek için din zincirinden kurtulmak gerektiğini telkin ediyordu." İlginçtir ki Bayan Han, komünistlerin propagandalarının etkisi altında bu ideolojiyi benimsedi ve gerçek bir komünist oldu.
Bayan Saadet Han, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını din ve maneviyata yönelişin başlangıç noktası olarak tanımlıyor. Fakat bu sürecin Batı fesadına bulaştığını belirtiyor. Rusya'da Ortodoks Hristiyan inancı geniş ve büyük nüfuza sahiptir. Ve bu yüzden birçok insan bu mezhebi benimsedi anlaşılıyor. Bayan Han böylece Hristiyanlığa yöneliyor ve bu dinin hakkında araştırma yapmaya başlıyor. Ve sonunda kendi tabiriyle akla bağdaşmayan teslis adında bir çıkmazla karşılaşıyor.
Bayan Saadet Han şöyle anlatıyor: "Hristiyan ruhanilerde bu konuda ikna edici bir cevap bulamıyordu. Bu inançta ibadet konusunda da kadınların konumunun çok düşük olduğunu fark ettim. Erkeklerin manevi yüksek derecelere ulaşmak için evlenmemeleri gerektiği belirtiliyor. Gerçekte bu inançta kadın şeytan gibi algılanıyordu."
Böylece Hristiyanlık inancı Bayan Han'ı tatmin edemiyor. Bayan Han bu konuda şöyle diyor: "Sonuçta Hristiyanlık inancı benim Allah'ı arayan fıtratımı ikna edemedi. Ben hakikati bulmak istiyordum." Ta ki sonunda Rusça'ya çevrilen bir cilt Kur'an-ı Kerim buldum. Gerçi mütercim Kur'an-ı Kerim'i alaylı bir şekilde ifade etmişti ama o bile beni Kur'an-ı Kerim'in mucizesine keşfetmeme yetti.
Tahran Radyosu.
Evet, Kur'an-ı Kerim vahiy kelamıdır. Öyle ki hatta bazıları alay etmek üzere bu kitabı tercüme edecek olursa, eseri okuyanların üzerine gereken etkiyi yapar. Meraklı Rus bayan, ilkin kadınlara uygun konum tanıyan bir inancı aramaya başlıyor. Bayan Han bu durumu şöyle anlatıyor. Merak etmiştim, neden Müslüman kadınlar hicap kullanıyor? Başka dinlerin üzerinde de araştırma yaptım ve hiçbirinin İslam kadar kadının şanını yüceltmediğini fark ettim. Ben batılı ve İslami olmayan toplumları da araştırdım.
Batı liberalizmi ve komünizm aralarındaki köklü ihtilaflara rağmen herkesi, kadın ve erkeğin her açıdan eşit olduğuna inanıyor. Bayan Han bu konuda şöyle açıklıyor. Komünistler kadın erkek eşitliğine inanırdı. Hatta fizyolojik açıdan kadın da erkeği ait etmiyordu ve kadınlar çöpçü, kamyon ve otobüs şoförü gibi ağır mesleklerde çalışıyordu.
Oysa İslam dininde gerçi kadın ve erkek eşit haklardan yararlanır fakat cismi, ruhsal ve sosyal konum gibi açılardan aralarında bazı farklılıklar söz konusudur ve bunların gözetilmesi gerekir. Bu yüzden İslam dini kadınların fiziksel güçleri yetmeyecek işlerde çalışmasına ve yine erkeklerin sırf zevk alacakları işleri yapmalarına şiddetle karşıdır ve toplumda kadının insani kerametine saygı gösterilmesine vurgu yapar.
İslam dininin kadınlarla ilgili bu denli ilerici ve mantıklı yaklaşımını ve öğretilerini öğrenen Bayan Saadet Han sonunda komünizmi bırakıyor ve İslam dinini benimsiyor. Bayan Han bu gelişmeyi şöyle anlatıyor. Artık Kur'an-ı Kerim'e alışmıştım ve içinde gözün pak olmasına vurgu yapıldığını öğrendim. Bu yüzden tam bir bilinç ile İslam'ı kabul ettim ve petrokimya branşında yüksek lisans yaptığım sıralarda hicab kullanmaya başladım. Gerçi Bayan Han hicabı yüzünden bazı kısıtlamalar ve tacizlerle karşılaşıyor fakat bu inancından asla el çekmiyor.
Bu arada Bayan Saadet Han birkaç Vahhabi ile tanışıyor ve bu tanışma hakiki İslam yolundan onun sapmasına yol açıyor. Bilindiği üzere bu sapkın ve bağnaz tarikatın dünya genelinde propagandaları Suud Hanedanı'nın geniş mali desteği yüzünden oldukça geniştir. Gerçi Vahhabilerin bazı görece amelleri ve şiarları yeni Müslüman olan insanlar için cazip gelebilir. Öyle ki yeni Rus Bayan Müslüman Saadet Han Vahhabiliğin inancını tebliğ etmeye çalışıyor. Ancak Vahhabi tarikatının inançları gerici ve mantıksız olduğundan Bayan Han kaderinin yönünü değiştirmeyi başlıyor.
Vahhabilerin geçmişlerin mezarlarını ziyaret etmeyi yasak bilmeleri ve kadınlara karşı menfi bakışları gibi mantıksız meselelerini işaret eden Bayan Han şöyle diyor. Bu tür mantıksız konular yüzünden yeniden araştırmaya başladım ve hatta pek az kişinin adını duymuş olabileceği tarikatların üzerinde araştırma yaptım. Ancak bu tarikatların her birinde bir takım eksiklikler vardı ve ben aklıma uygun olacak bir İslam peşindeydim. Çünkü bu tarikatların hiçbiri beni tatmin edemiyordu. Sonunda bu işten yoruldum ve artık hiçbir tarikatın peşinde olmadığımı ve sadece Müslüman olduğumu söylemeye başladım. Tabii Müslüman olmaktan yorulmamıştım ve sürekli Allah'tan bu tarikatların arasında bana en doğru yolu göstermesini niyaz ediyordum.
Bayan Saadet Han İran'a seyahat ediyor ve böylece hem Şii Müslümanların inancı ile tanışmak ve hem kendince onları doğru yola hidayet erdirmek istiyor. Zira Vahhabilerin propagandalarının etkisi altında kalarak Şii Müslümanların müşrik olduğunu zannediyordu. Hatta İran'da kadınların hicabını görünce şaşırmıştı. Buna rağmen Bayan Han, İmam Hümeyni'nin düşüncelerine hayran olmuştu.
Bayan Saadet Han kendince Şia Müslümanları hidayete erdirmek için Farsça öğrenmeye başlıyor. Ardından Şii kaynakları inceliyor. Bayan Han'ın sözlerinde üzücü olan bir konu, birçok Müslümanın İslam peygamberinin pak ehli beytini ve masum imamları pek az tanımasıdır. Oysa Allah Resulü bu konuda sık sık vurgu yapmıştır. İslam peygamberi bir hadiste ehli beyti Nuh gemisi gibi olduğunu, kim bu gemiye binerse kurtulacağını ve kim bundan şaşarsa sonu helak olmak olacağını buyurmuştur.
Kur'an-ı Kerim'in Şura suresinin 23. ayetinde de şöyle okumaktayız. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Yeni Müslüman bayan bu konuda da şöyle diyor. Dini koruyan ve ehl-i beyt fertleri olan insanlarla tanışmak benim için çok acayip bir durumdu. Çeşitli kitapları okumaya başladım ve haklarında bilgimi arttırmak istedim. Okuduğum bazı rivayetler ve hadisler çok ilginçti. Fakat bunlar sahte, İranlılar bunları kendi halkı için uydurmuşlar, diyordum. O sıralarda Rusya'ya çok gidip geliyordum ve bulgularımı kendi ülkemde Sünni tarikatların kitapları ile karşılaştırıyordum ve bu rivayetlerin ve hadislerin orada da var olup olmadığını araştırdım.
Bayan Saadet Han daha sonra Şia bir alimle tanışıyor ve onunla tartışmaya başlıyor ve aklındaki soruları sorup mantıklı ve belgelere dayalı cevaplar alıyor. Öte yandan bu alemin davranışları Bayan Han'e Şia mezhebine ilgi duymasına sebebiyet veriyor. Sonunda yeni Rus Müslüman kadın İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'in talimine daha iyi amel etmenin yolunu İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'inin mektebinde buluyor.
Bayan Saadet Han bu kararı hakkında şöyle diyor. Yavaş yavaş ve Farsça ile tanıştıktan ve bazı Rus ve İranlı kaynakları okuduktan sonra Şii mezhebinin iyi olduğunu anladım ve sonunda hakikati İran'da keşfettim ve Allah'ın lütfu ile Şii oldum. Benden sonra eşim de Şii oldu ve ülkemize döndük ve orada Şiilik mezhebi için tebliğ etmeye başladık. Ben Şiilik hakkında notlar yazıyor ve öğrencilerime veriyor ve onlara yol gösteriyordum.
Böylece İlkin bir komünist olan ve Müslüman olunca İlkin Vahabi tarikatına geçen bir bayan sonunda hakiki kurtuluş yolunu Ehl-i Beyt mektebinde buluyor ve bu inancı tebliğ etmeye başlıyor. Bayan Han'ın tebliğ yöntemi de İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt fertlerinden alıntı bir yöntemdir. Bayan Han şöyle diyor, tebliğ sadece minbere çıkıp halka hitaben konuşma yapmak değildir. Tebliğ, İslam'ın güzel imajını aşikar etmek ve çeşitli toplumlarda halkın zihniyetini etkileyebilmektir. Mübelli ise insan hatta dış görünüşünden hoşnut olduğu kişidir. İslam dini beşerin fıtratına en yakın dindir ve mübelliler fıtratları harekete geçirebilmelidir.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-20. Thank you.